tarih bir giriş yapmıştık. Aslında Memlükler dönemi çok da Türkiye'deki tarihçilerin ya da tarihe ilgi duyanların çok da alakadar olduğu bir alan değil. Neden? Çünkü Türkiye'deki tarih çalışmaları daha ziyade Osmanlı merkezli yapılan çalışmalardır. Eğer Batı'da dair yapılıyorsa işte Orta Çağ Bizans tarihi, Orta Çağ Avrupa tarihi türünde çalışmalar yapılır. Ya da daha erken dönem, arkaik dönemler üzerine genellikle çalışmalar yürütülür. Mesela işte Hititlerde şu, işte Sümerlerde şu ya da Mısır Firavunlar döneminde, eski krallık döneminde işte şu üzerine falan çalışılır ve genellikle tarih çalışmaları Türkiye'de maalesef hala siyasi tarih üzerinden devam eder. Biz bu alanı birazcık daha sosyal ve kültürel tarihe yönelik çalışmalara doğru biraz daha çevirmeye çalışıyoruz ki kesinlikle sosyal tarih çalışmaları, tasavvufun da içine girdiği, aslında bütün alanların bir şekilde tarihle irtibatını kurabiliriz. Mekatroniğin bile kurabiliriz biz tarihle irtibatını. Yani bütün alanların aslında tarihle bir irtibatı söz konusu. Maalesef tarihçiler tarih alanındaki yapmaları gereken çalışmaları iyi yapmazlarsa o halde diğer bilim dalları bir şekilde kendi alanlarındaki ana mesaili bırakıp, siz buna şahitsinizdir. Arkadaşlarımız da işte yüksek lisans ve doktoraya başladıklarında kesinlikle şahit olacaklardır. Yani sosyal bilimler ve ilahiyat, beşeri bilimler alanındaki pek çok disiplinde tarihçiler eğer ki tarih mesleğine dair yapmaları gerekeni düzgün yapmazlarsa diğer bilim dalları tarihçilik yapmaya başlıyor. Mesela ilahiyatta fıkıhçıların tezlerine bakın, fıkıh alanında çalışanların tezlerine bakın, hadis alanında çalışanların tezlerine bakın, kelam alanında çalışanların tezlerine bakın. Çoğunun yaptığı tez ya da hocaların yaptırdığı tezlerin pek çoğu tarih tezi aslında. Bu bizim için güzel bir şey. Hani onlara bir tarihçi nosyonunun hani onlar için önem kazanması güzel bir şey. Fakat biz öncelikle ana yapmamız gereken şeyi yapmalıyız tarihçi olarak. Türkiye'deki tarih çalışmalarının hangi alanda olursa olsun en önemli problemlerinden bir tanesi, lisans öğrencilerinin hepsinin, ilahiyat okuyanların da buna şahit olduğunu düşünüyorum ben. Maalesef ilahiyatta çok az bir ders veriliyor tarih alanında. Yüksek lisansa başlayacak arkadaşlarımızın çok ciddi bir yetersizlikle mağlul olduğunu biz görüyoruz. Bir defa dil problemleri var. Bu aynı zamanda tarih bölümündeki arkadaşlar için de geçerli. Yani İstanbul'daki ya da Türkiye'deki diğer üniversitelerdeki tarih bölümündeki arkadaşlar eğer İngilizce mesela bir bölüm okumuyorlarsa o halde, buyurun hoş geldiniz, yani İngilizceleri yoksa, Arapçaları yoksa, Orta Çağ'da mesela İslam toplumlarına dair bir şey çalışacaklarsa, Osmanlı'da bir şey çalışacaklarsa mesela, eğer ki Arapçayı bilmiyorlarsa ya da İngilizceyi bilmiyorlarsa bu öğrenciler sadece Türkçe üzerinden kaynakların ne kadarına ulaşabilirler? Birinci problemimiz dil problemi maalesef. Kesinlikle. Yani Arapça ve Türkçeyi bilen adam %90 oranında Osmanlı Türkçesini okur. Hani böyle çok sıkı belgeleri belki okuyamaz, resmi yazışmaları belki okuyamaz ama günlük dilde rika ile yazılan pek çok metni okuyabilir, risaleleri okuyabilir. Lütfen buna merakı olanlar, biraz olsun yani Kur'an-ı Kerim'i sadece okumayı, Arap harflerini okumayı bilen arkadaşlarımız, mesela İSAM'ın sitesinde, İSAM'ın biliyorsunuz öyle değil mi? Osmanlıca Risaleler bölümü var. Osmanlıca Makaleler bölümü var. Gidin oradan indirin, hatta PDF'ini, ne bileyim, fotokopisini çıkartın ve kendinize kitap haline getirin. Rika ile yazılmış Osmanlıca romanlar okuyun mesela. Yani çok tatlıdır. Bu sizin Osmanlıcayı selis bir şekilde okumanızı sağlar. Ve hani Osmanlıca metinler aslında Türkçe metinlerdir. Ve siz bu Türkçe metinleri de artık okuyamıyorsanız, yani tarihçi falan olduğunuzu hiç söylemeyin karşımızda. Bu gerçekten çok ciddi bir problem. Yani Türkçe konuşan bir millet olarak biz eğer Osmanlıca okuyamıyorsak daha, hani Osman dediğimiz şey şurada, daha Osmanlıca metinleri okuyamıyorsak, gazeteleri, dergileri okuyamıyorsak, hikayeleri, romanları okuyamıyorsak ki çok tatlıdır bunları okumak. Mesela son dönem Osmanlı matbuatını okumak gerçekten çok eğlencelidir. Kadın hareketlerine yönelik.
Biz tabii çok tatlıdır. Dergi ve gazete çeviriyoruz. Evet. Çünkü bize ikinci kaynaklar lazım değil, birinci kaynaklar. Ben bütün gazeteleri aldım.
Değil mi?
Kendi kütüphanemizden, Beyazıt'tan. Hı-hı. Yani ben kendim Millet Gazetesi'ni, Sırat-ı Müstakim'i, kendi kadınlarım hakkındakilerin hepsini kendim çeviriyorum.
O yüzden dolayı tarih alanındaki çalışmak isteyen, bir şekilde tarih alanına ilgi duyan arkadaşlarımızın ilk yapması gereken dil problemini halletmektir. Bu ilahiyattaki bütün alanlar için geçerli. Kesinlikle. Yani siz eğer ilmi olarak, akademik olarak devam etmek istiyorsanız dilinizi halledeceksiniz. İkincisi, tarih alanındaki en ciddi problemimiz metodoloji problemi. Maalesef beşeri bilimler alanındaki tarih bölümlerinde de, ilahiyatta kesinlikle öyle, bir metodolojik altyapı maalesef verilmiyor. Bilmiyorum, tarih bölümlerinde belki birazcık daha iyidir. Fakat ilahiyatta gerçekten çok çok az İslam tarihi ve tarih alanındaki dersler. Hani 4 yıl boyunca 4 ders falan görüyorsunuz herhalde. Hani 8 dönemde o da seçerseniz falan. Hani 2-4 ders. Sonra tarih alanına devam etmek isterseniz nasıl devam edeceksiniz? Tarih alanında okuyan arkadaşlarımız, lisansta okuyan arkadaşlarımız ise daha ziyade tarihi hani kronik olarak okuyorlar. İşte Asya Hun tarihi, Sümerler tarihi, işte ne bileyim hani bir sürü milletin tarihini okuyorlar. Fakat tarih metodolojisine dair gerçekten esaslı bir bilgi birikimi ve bunu kafaya sokacak kadar iyi verecek bir hocayı bulmak her zaman kolay değil. Bu yüzden dolayı lütfen lisansta ve yüksek lisansta ve doktora sırasında sizin dil bilginizi geliştirmelerini o hocalarınızın yahut da metodolojik altyapınızı geliştirmesini asla beklemeyin. Bunu siz kendiniz yapacaksınız. Türkiye şartlarında bu böyle. Gelelim Memlükler dönemine. Memlükler dönemi dediğim gibi Türkiye'de çok da ilgi gören bir alan değil. Neden? Bir defa Türkiye'deki tarih alanındaki akademisyenler, ilimle uğraşacaklar, yüksek lisans ya da doktora yapacak hocalar ve öğrenciler çoğusu Arapçaya ve Arapça kaynaklara yabancılar. Birinci sebep bu. Genellikle İngilizce kaynaklar üzerinden devam ediyorlar ya da Türkçe ulaşabildikleri kaynaklar. İkinci sebep ise Memlükler Osmanlı öncesi ve Osmanlı'nın topraklarını aldığı bir bölge. Hilafeti onlardan devraldı. Nasıl aldığı konusu gerçekten çok ciddi bir muamma. Biz kaynaklardan bunu çok ciddi detaylarını biliyoruz fakat Osmanlı coğrafyasında bunu anlatmak bile müşkil. Yani çünkü Müslüman olan bir devlete gidiyorsunuz ve o devletin topraklarını kendi topraklarınıza katıyorsunuz. Yani Osmanlı oraya girmeden evvel 1517'den bahsediyoruz. 1517'den evvel 1453 var mesela. Ondan yani Osmanlı'nın yaşadığı 1402'deki Fetret dönemine giriş var mesela, değil mi? Timur'la karşılaşması var Ankara Savaşı'nda. Ve Timur'la karşılaştığı sırada aslında Osmanlı yıkıldı, yıkılacak ayara geliyor, öyle değil mi? Daha sonrasında ayağa kalkıyor bir süre sonra, Fetret devrini geçtikten sonra. Ve İstanbul'un fethi, İstanbul'daki işte Fatih Sahmi Zaman medreseleri mesela, değil mi? Ayasofya medresesi, çeşitli işte ondan evvel Bursa, İznik medreseleri vesaireler var zaten. Fakat bütün bu medreseler varken bunlardan çok daha merkezi İslam dünyasında, çok daha entelektüel olarak yüksek mevkide olan, çok daha yüksek bir seviyeyi temsil eden bir merkez olarak biz Mısır'ı görüyoruz. Bu kesinlikle su götürmez bir gerçeklik. Bunu kabul etmemiz lazım. Memlükler döneminin önemi ise şöyle bir durum arz ediyor. Nasıl ki Ankara Savaşı'nda Osmanlı yıkıldı, yıkılmak üzere tehlikeye hani karşı karşıya geldi ya, hani ramak kalmıştı yıkılmasına, hani o kadar zor bir duruma gelmişti. Aslında İslam dünyasının pek çoğu, geçen hafta bahsettiğim üzere, Haçlı seferleri başta, sonrasında da Moğol istilaları ile pek çok devlet yıkıldı yahut da Moğolların güdümü altına girdi. Yani onların hükümranlığını kabul etmek durumunda kaldı. Bu şöyle bir coğrafya arz ediyordu. Geçen hafta tahtaya da size yazmıştım, hatırlıyorsanız hafif böyle bir şekil oluşturmaya çalışmıştım. Doğuyu ve batıyı düşünün. İslam dünyasında, İslam topraklarında, Abbasi hilafetinin olduğu dönemde, Moğol istilalarının henüz daha gelmediği dönemde. Aslında Abbasi halifesi ana kara toprakların büyük bir kısmına sahipti. Fakat yavaş yavaş bölünmeye başlamıştı. Harzemşahlar, işte ne bileyim başka başka doğuda devletler kurulmuştu. Batıda ise Endülüs devleti vardı. İşte Mısır'da vesaire, hani bu bölgede ise Fatimiler vardı. Abbasi topraklarında ise Büveyhiler hakimdi, öyle değil mi? Daha sonra Tuğrul Bey gelmişti hatırlıyorsanız. Türklerin hani Büveyhilerden onları kurtarmıştı bir anlamda. Fakat Abbasi halifeliği zaten zor durumda bir dönemdeydi. Ve bu sırada Haçlılar İznik'ten başlayarak geldiler. İşte Urfa Kontluğu, Antakya Kontluğu, Kudüs Kontluğu'nu kurdular. Sonra Moğollar az sonrasına geldiler. Fakat Haçlıların seferleri devam etti. Uzun bir süre. Ne kadar? Endülüs yıkılana kadar, 1498 demiştik değil mi? Yani 1090'lardan 1400'lerin sonuna kadar Haçlı Seferleri aslında minik minik minik devam ederek İslam dünyasının doğu ve batısını pek çok toprağı Müslümanların elinden kaybetmesine sebep oldu. Peki Moğol istilaları geldikten sonra ne oldu? Tabii ki bu topraklar yıkıldı, öyle değil mi hani? Yani bu topraklarda artık Müslüman hükümranlığından bahsedemezsiniz. Moğollar geldikten sonra ise Orta Asya'daki pek çok devlet ortadan kalktı ve Moğol hanedanlığı bu toprakları tamamen eline aldı. Öyle değil mi? Ve nasıl bir şey? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine şehir devletini kurmasından o güne kadar, 1258'e kadar var olan bir Abbasi halifeliği, öncesinde Emevi, işte Harun Reşit ve Hazreti Peygamber döneminin, Hulefai Raşid'in ve Hazreti Peygamber döneminin tamamında hüküm süren bir süreklilik arz eden İslam halifeliği, Moğolların Bağdat'ı almasıyla, Abbasilere son vermesiyle artık yok oldu. Batı kaynakları üzerinden biz Osmanlı döneminde de okuduğumuz dünya tarihi algısıyla çocuklarımıza daha ilkokul 1. sınıftan itibaren karanlık ortaçağ imajıyla aslında büyük bir kötülük yapıyoruz. Çünkü bizim İslam tarihi kaynaklarımızda da ilahiyatta da bize öğretilen çok farklı bir şey değil. Yani bu tamamıyla batı merkezli bir yaklaşımın sebebi, batı merkezli bir tarih algısının sebebi. Bu nedir? Abbasi hilafetinin yok olduğu Moğol istilalarından sonra, yani Bağdat'ın Moğolların eline geçmesiyle artık İslam toplumları taklit devrine girmiştir. Bu gerçekliği asla söz konusu olmayan büyük bir yalan arkadaşlar. Bu gerçekten büyük bir yalan. Bunu söyleyenler sizin Moğol istilalarının 1258'de olup da 1260'da Memlüklerin gelmesini göz ardı etmenizi isteyen bir anlayıştır. Lütfen biraz dikkat edin. Yani birazcık tarih algınızı oluşturmakta başkalarına meydan bırakmayın. 1258'de Moğollar geliyorlar ve Abbasi halifeliğine son veriyorlar. 1260'da ise Memlükler geliyorlar ve Ayn Calut Savaşı'nda bütün İslam dünyasında tek başına Moğollar karşısında zafer kazanan bir devlet olarak karşımıza çıkıyorlar. Memlük coğrafyası Halep, Kudüs, Şam, Filistin ve Mısır'ı kapsayan bir coğrafya. Mısır'ın sonuna kadar kapsayan bir coğrafya. Hicaz, Yemen'e kadar bir coğrafya. Yani aslında ana kara parçayı tutmuş ellerinde. Belki işte Orta Asya'yı eline alamamış fakat orada biliyorsunuz Timur Devleti kuruldu. Ve Timur aslında hani Anadolu'ya sefer düzenlerken, Bağdat'ı hani yıkarlarken falan ama kendi içerisinde bir ilmi gelişime önem veren bir devlet kurdu. Biliyorsunuz Rasathaneleri, Ali Kuşçu'nun yetiştiği değil mi Semerkant'ta? Bir sürü hani gelişmelerin söz konusu olduğu bir merkez kurmaya çalıştı. Bunları birazcık farklı açılardan okumaya çalışmamız lazım. Gelelim Memlük topraklarına. 1258'de bütün İslam dünyasının yok edildiği ve bundan sonra asla bir daha ayağa kalkamadığını bize empoze eden tarih anlayışının karşısında aslında tarihsel gerçeklik şu ki 1260'da Müslümanlar Memlük Devleti'nin altında halifeliği tekrardan ayağa kaldırmışlar ve ben kendim bizzat belki 2 yılımı verdim sadece Memlükler dönemindeki ortaya konan akli ve nakli ilimlerdeki yani İslami ilimlerdeki hemen her alandaki fıkıh, hadis, kelam, tefsir, tasavvuf alanındaki yapılan bütün çalışmaları ve ortaya konan bizzat görebileceğimiz, tutabileceğimiz ürünleri yani metinleri teker teker tespit ettim. Ve tarih alanındakileri de teker teker tespit ettim. Akli ilimler alanındaki, mesela tıp alanındaki, kimya alanındaki, ne bileyim baytarlık alanındaki mesela, eczacılık alanındaki ya da psikoloji alanında. Mesela psikoloji alanında metinler var bu dönemde. İlmun nefs alanında metinler var. Oturalım okuyalım yani. Tabii ki bugünün psikolojisiyle birebir aynı değildir ama hani o günün gözüyle bir daha bakmak gerekir belki de. Size çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Kendi öncesinde Abbasiler döneminin büyük halifeliği döneminde üretilen bütün metinlerden ve sonrasındaki Osmanlı döneminin tamamında üretilen bütün metinlerden, Osmanlı'nın başından sonuna kadar üretilen metinlerden, Timur Devleti'nin tamamı boyunca üretilen metinlerden ve Endülüs'te üretilen metinlerin tamamından fazla metin üretilmiş Memlükler döneminde. 1258'den 1517'ye kadar olan bir dönemde. Ve yani yetişen alim sayısı bu topraklara Moğol istilaları ve Haçlı seferleri dolayısıyla doğudan ve batıdan güvenlik endişesiyle kaçıp gelen insanların burada siyasiler tarafından, Memlük siyasileri tarafından büyük bir özgürlük ortamında himaye görmesi, burada belki de İslam dünyasında şu ana kadar günümüzde dahi göremeyeceğiniz büyük bir özgürlükle bilgi üretimine meydan vermiş. Ulema kendi içerisinde bir denetleme ağı oluşturmuşlar. Tabii ki siyasiler kimi zaman sorguluyorlar. Yani bu da çok normal bir şey. Hani siyasilerin ulemayı, ulemanın da siyasileri denetleyebildiği bir ortam söz konusu. Fakat bütün bu toplumsal düzen içerisinde Memlük siyasi yapısı aslında Türk, Çerkez ya da yani Türk ve Çerkezlerden oluşan, Arap değil, Kureyşi değil. Fakat İslam dünyasında Moğol istilaları gibi bir tehlikenin karşısında durabilecek tek güç olarak karşımıza çıkıyor. Bütün Müslümanları himaye eden, onların hepsine güvenlik sunan bir ortam hazırlamış Memlükler siyasileri. Böyle bir ortamda mesela böyle medreseler var. Memlük medreselerinden bir tanesi mesela şu arkadaki arkadaşlar. Siz harita şeyde resimde hafif görebiliyorsunuz sanırım. Bilmiyorum görünüyor mu? Evet, biraz büyütmemiz lazım onu. Bugünkü hali bu. Gidip görebilirsiniz. Neden? Çünkü bizim hiç ilgi göstermediğimiz bu Memlükler dönemi mimarisi, Memlükler dönemi entelektüel ve kültürel hayatı ya da sosyal hayatı üzerine 1997'den beri Batı'da büyük akademik merkezler, akademiler kuruldu. 1997'den beri Memlüklerin çalışılmadık şeyini bırakmadılar. Alimlerini, ilmi faaliyetlerini, medreselerini ki o günkü medreseler bugünkü üniversiteler anlamında ürettikleri metinleri, ulemanın kendisi arasındaki problemleri, siyasi mekanizmanın nasıl oluştuğunu. Çünkü Batılılara göre Memlük siyasi devletinin yapısı çok orijinal bir yapı. Yani Orta Çağ'da böyle bir yapının ortaya çıkması imkansız. Fakat Memlükler bunu nasıl akıl ettiler de yaptılar? Sadece bunun için 2016'da Gent'te bir merkez oluşturuldu arkadaşlar. Belçika Gent'te. Adamlar harıl harıl Memlük Devleti'nin nasıl bir düzen üzerine kurulduğunu araştırmaya çalışıyorlar. Birinci söylediğim 1997'de kurulan merkez Chicago'da arkadaşlar. Chicago'da kurulan bu merkez dünyanın her tarafından bilim adamlarını topluyorlar ve Memlüklerin tıbbını, ne bileyim, Memlükler dönemi hastanelerini, Memlükler dönemi ticaretini, siyasetini, askeri yapısını, her şeyini inceliyorlar. Çünkü yani Memlükler Moğollar gibi böyle devasa bir vahşi gücün karşısında durabilmiş tek siyasi yapı. Yani Moğollar gerçekten bütün dünyayı korkutan bir vahşi, bir barbar bir haldeler yani. Bir defa şeriatleri yok. Yani şeriatı olmayan bir şeyin karşısındakinin hakkını gözetmesini siz bekleyemezsiniz. Yani neyin üzerine siz ona bir hak iddia edeceksiniz? Ve önüne geçeni kırıyor. Bizim tarih kaynaklarımız şöyle bahsederler. Moğol istilaları Bağdat'a geldiğinde Dicle Nehri aylarca kan aktı, aylarca mürekkep aktı. Bu şuna karşılık geliyor. Yani İslam dünyasında kurulmuş olan pek çok Moğol istilaları öncesindeki medreseyi yerle bir etti. Ve o dönem kaleme alınan kitaplar, kütüphanelerde toplanan bir sürü koleksiyonların hepsini yaktı ve yıktı. Ve ulemayı öldürdü. Ve kalan alimleri, onların düzenini kabul eden yahut da bir şekilde esir edilen alimleri ise esir olarak aldılar ve Timur topraklarına götürdüler ya da Moğol topraklarına götürdüler. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyasınız. Ve yani siz şunu lütfen bir düşünün. Yani o zamana kadar hiçbir zaman Müslüman toplumlar kendilerinin siyasi iktidar alanının, hani Müslüman bir devlet yapısının ya da İslam toplumlarının tanıyan bir devlet yapısının olmadığı bir dünyaya uyanmamışlardı. Ve bir anda devlet yok, onları koruyacak bir siyasi güç yok, hiçbir hakları söz konusu değil. Bir anda böyle bir dünyaya uyandılar. Bu insanlar acaba nasıl bir psikolojiyle, yani ne düşünüyorlardı acaba? Yani Osmanlı'nın yıkıldığı süreçteki o Kurtuluş Savaşı esnasındaki hikayeleri biz hala dinliyoruz, öyle değil mi? Yani benzer bir süreç. birazcık bu karşılaştırmaları da yapabilirseniz belki daha kolaylıkla anlayabilirsiniz. Yahut da Osmanlı'nın topraklarından kopan ve sömürgeleştirilen toplumların hallerinin, onların tarihlerinin, işte 100 yıllık tarihini mesela okusak, acaba bize ne verir? Öyle değil mi? Yani eğer bunları okuyabilirsek, işte Moğol istilaları sonrasında o devletler, o toplumlar, orada yaşayan insanlar neler yaşadılar, belki bir nebze anlayabiliriz. Ama Moğolların biz gerçekten çok çok vahşi bir tavır sergilediğini biliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve lütfen buna dair bilgilerinizi kalkıp da işte Ertuğrul gibi dizilerden anlamaya çalışmayın. Çünkü gerçekten büyük safsata. Yani tarihi ilgi, yani alakası yok. Ve kesinlikle Osmanlı hanedanındaki kadınların, ben hani özellikle de Kanuni döneminde daha dindar olduklarını düşünüyorum. Son dönemdeki Abdülhamit'le alakalı, ben açıkçası tarihçi olarak o dizileri izlemek konusunda birazcık zorlanıyorum, izleyemiyorum. Yani tahammül edemiyorum açıkçası. Çünkü çok ciddi bir safsata. Yani Abdülhamit öyle çocuklarıyla masanın başına oturup da gazete okuyan, kahvaltı yapan falan bir adam değildi. Yani büyük uydurma yani bunlar. Öyle bir lüksü yoktu Abdülhamit'in. Neyse, gelelim biz Memlükler dönemine. Memlük topraklarında siyasi elit, yani iktidarı elinde tutanların Türk olduğunu söylemiştik. Fakat şimdiye kadar hilafetin Kureyşiliği diye bir tartışma vardı. Siz bunu hiç duydunuz mu? Yani İslam toplumlarında eğer bir devlet mekanizması oluşturulacaksa, bu devletin başındaki kişinin Kureyşi olmasına dair bir takım öneriler, çekinceler, hani olmazsa olur mu, meşruiyeti vesairesi problemi ne dair tartışmalar ve pek çok işte Maverdi'nin ve sonrasındaki alimlerin yazdığı bir edebiyat var. Yani işte halife erkek olmalıdır, akıl bali olmalıdır, işte ehliyet sahibi olmalıdır, adaletli olmalıdır falan falan ve son şartımız hep Kureyşi olmalıdır. Memlüklere geldiğimizde Müslümanlar ya yok olacaklar ya Memlüklerin idaresini kabul edecekler. Yani ya yok olacaklar, yoksunuz yani Müslüman toplumu diye bir şeyi ya tanımayacaksınız ya da Memlüklerin idaresini kabul edeceksiniz. Peki bunu nasıl dönemin uleması meşrulaştırdı ve nasıl buna, yani bunu nasıl izah etti? Bu topraklarda nasıl yaşadı ve neler yaptı? Bu işin bir başka tarafı. Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Memlük coğrafyasında, yani merkez Mısır olmak üzere, Mısır, Kudüs, Halep, Hama, Şam ve aşağıya doğru inersek eğer Mekke, Medine ve Yemen bölgesi, yani Mekke ve Medine'nin de idaresi Memlüklerin elinde o dönemde. Yemen'e kadar olan bölge Memlüklerin elinde. Ve bu bölgeye hangi mezhepten kim gelirse, Yahudiler ve Hristiyanlar da dahil, kendi bilgi üretimlerini en özgür ortamda gerçekleştirebiliyorlar. Hatta biz bir önceki dönemin Fatımilerden kalan Şiilerin bile bu bölgede Şii bilgi üretimini gerçekleştirebildiğini kesinlikle tarih kaynaklarından görüyoruz. Fakat Memlükler döneminde, Abbasilerde, Emevilerde yahut da işte Osmanlılarda olmayan bir şeyle karşı karşıyayız. Memlükler topraklarını, işte bu biraz evvel bahsettiğim toprakları aslında batıdan Endülüs'ten, doğudan ise Maveraünnehir ve Horasan bölgesinden ve Anadolu'dan, Moğol istilalarından ve Haçlı seferlerinden kaçan binlerce insan geliyor. Yani 13. yüzyılın ortalarından size 16. yüzyılın başlarına, ilk çeyreğine kadar olan dönemden bahsediyorum. Bu dönemdeki, lütfen gidin Ortaçağ kaynaklarındaki Avrupa'daki şehirlerin nüfuslarına bakın arkadaşlar. Bilmiyorum buna dair hiçbir bilginiz var mı? Hiç gidip merak edip bakmış mıydınız? Yani Orta Çağ'ın mesela Fransa'sı, işte Venedik'i mesela yahut da İtalya'sı vesaire gibi büyük şehirlerinin 10-12 bin, işte kara veba sonrasında çok çok aza indiğini, öncesinde biraz fazla olduğunu falan kayıtlar geçiyorlar. Buna dair bilgiler var kaynaklarda. Fakat sanırım en fazla rakam, yani 20 bine çıkmıyor, 16 binde falan kalıyor bildiğim kadarıyla. O dönemin Kahire'sinde 1258'de kaynaklarda bilgilerimiz var. 658 bin kişilik bir şehirden bahsediyoruz sadece Kahire'de. Ve bu topraklarda 4 mezhepten insan bir araya gelmiş. 4 mezhebi biliyorsunuz, öyle değil mi? Yani 4 fıkıh mezhebinden bahsediyorum. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli. Malikiler Endülüs'ten gelmişler. Çünkü Endülüs ve Mağrib, Kuzey Afrika'daki Müslümanlar Maliki idi. Fakat Endülüs'te siz mesela bir Hanefi'yi, bir Şafii'yi pek göremezsiniz. Hani belki gezmeye gitmiştir ama tekrar gelmiştir. Endülüs devletinin resmi mezhebi Malikiliktir. Abbasi halifeliğinde ise resmi devlet mezhebi neredeyse, resmi olmasa bile Nizamiye medreselerinin tamamında okutulan mezhep Şafiilik. Evet, Şafiilik. Ve bu topraklarda, Abbasi halifeliğinin olduğu topraklarda Şafii ve Eş'arilik destekleniyor. Devlet tarafından destekleniyor. Mesela o dönemin üniversitelerinde
nasıl? Devlet mezhebi gibi.
Devlet mezhebi gibi. Osmanlı'daki Hanefilik gibi. Mesela Osmanlı'da da Hanefilik öyle. Yani Şafii mezhebine biz biraz uzağız ama Şafii mezhebinin bazı akıl yürütmeleri de gerçekten yani çok mantıklı ve çok güzel. Hani Hanefilik biraz askere uygun bir mezhep açıkçası. Ve hani iş yapana daha böyle direkt hani pratik olarak çözüm bulmaya çalışıyor. Ama Şafiiler hani meselenin teorisini kurmakta, onu tartışmakta gerçekten çok başarılılar. Hani sonuçta bu mezheplerin her biri hak mezhep. Hanefiler daha ziyade Horasan Maverav Nehir bölgesindekiler, Hanbeliler ise hani merkez bölgelerde ufak ufak gruplar halinde bulunan mezhep mensupları. Bunların her birinin biz Kahire'de bulunduğunu biliyoruz. Nasıl? Mesela Kahire'de 15. asırda yüksek yüksek lisans ve doktora üstü, hatta gerçekten doktorayı tamamlamış diyebileceğimiz, artık metin üreten, bilgi yani kitap üreten ve kendi mezhebine dair bir bilgi üretimini gerçekleştiren kişi sayısı 15. asır Kahire'sinde 2000 kadar Şafii alimden bahsedebiliriz. 1000 kadar Hanefi alimden bahsedebiliriz. 500 küsür Maliki, 160 kadar da Hanbeli alimden bahsedebiliriz. Bu öğrenci seviyesinde değil. Yani ders veren 2000 kadar Şafii, evet, 2000 kadar Şafii alim var. Yani ders halkaları icra eden, metin üreten, tartışmalara dahil olan, tedris ve iftia icazetine sahip. Tedris ve iftia icazetini anlayabiliyor musunuz? Tedris demek yani ders verebilme yetkisine sahip. İftia ise hani İslam toplumlarında bir kaza mevkiine sahip kişi demek. Yani hüküm verebilme yetkisine sahip kişi demek. Kahire'deki mesela işte o 658 bin kişinin büyük bir kısmı, yani ulema olarak 2000'e hani oranla olacak kısmı gerçekten Şafii. İşte yani Hanefiler
mi diyorsun?
Efendim?
Yerliler mi?
Bunların pek çoğu yerli, fakat çevre bölgelerden gelen insanlar da var. Mesela Bağdat'tan, Şam'dan gelen pek çok Şafii de var. Çünkü Nizamiye medreselerinin olduğu topraklarda yaşayan bir sürü Şafii Eş'ari vardı. Hatta Horasan'dan gelen pek çok Şafii bile var. Nizamiye medreselerinin gittiği yerlerde Şafii mezhebi gerçekten destekleniyordu. O yüzden buralardaki Moğol istilalarından kaçanlar Kahire'de ve Şam'da bir şekilde sığınmışlar. Hanefi olanlar da işte bu oranda, sonra Malikiler, sonra Hanbeliler geliyor. Biz Memlük siyasi elitinin bu topraklarda bu oranlara müteallik olarak medreseler inşa ettiğini ve dört mezhep tedris yapılan, dört mezhebin eğitiminin aynı anda verildiği, aynı çatı altında verildiği resmi eğitim kurumları inşa ettiklerini görüyoruz. Ulemanın hani toplumu oranı 658.000'de, hani 658.000 toplam nüfusa ulemanın oranı böyleydi. Medreselerin oranı da ulemanın oranıyla çok doğru orantılı. Ve şehirdeki en büyük vakfedilen medrese oranı Şafii mezhebine. Mesela 15. asır Kahire'sinde sanırım 38 tane sırf Şafii mezhebine vakfedilen medrese var. Mesela 34 tane de Hanefi mezhebine vakfedilen medrese var. İşte mesela Maliki mezhebine sanırım 12 tane falan. Hanbeli mezhebine 6 tane falan mesela bizzat vakfedilmiş medrese var. Fakat şu anda İstanbul'un nüfusu kaç arkadaşlar? 20 milyona yaklaştı değil mi? Hani resmi kayıtlar 18 milyon. Evet, 18 milyon 20 milyon arası gibi gözüküyor. İstanbul'da kaç tane üniversite var?
Baktınız mı? Uyduruklar dahil mi?
Hepsi dahil. Sanırım hepsi dahil 40 tane.
Evet, 38 diyeceğim.
40 tane. Özeller vesaireler, uyduruklar hepsi dahil 40 tane. 18 milyona 40 tane arkadaşlar üniversite var. Uyduruklar da dahil. Kahire'de 1258'de nüfus 658.000'di. Veba salgınları bittikten sonra, veba salgınları geldikleri dönemde, daha da söyleyeceğim. Veba salgınları geldikten sonraki dönemde nüfus neredeyse yarı yarıya iniyor. Yani 300-350 binlere iniyor.
%60 veba salgını zaten.
Yani ve yani bu çok yüksek bir oran. 350 bin nüfuslu bir şehir hala çok yüksek bir oran. Ama 650 bin ile 350 bin arasındaki bir şehirde 130 tane medrese var. 130 medrese demek eşittir, yani medrese eşittir yüksek öğretim kurumu arkadaşlar. Hem akli ilimler veriliyor hem de dini ilimler veriliyor bu kurumlarda. Ve 130 medresenin ötesinde 70 kadar da hankah dediğimiz yapı var. Hankah eşittir Osmanlı'daki dergah gibi. Fakat hankahlar isim olarak aynı, yani isim olarak benzeşiyor. Yani şöyle, asıl fonksiyonu medreselerden farkı, hankahların, Memlük hankahlarının medreseden farkı, merkez görevi olarak, hani buranın vakfedilmesinin ana amacı olarak tasavvufi bir takım pratiklerin burada icra edilmesi. Yani zikir halkalarının olması, işte bir takım ahlaki sohbetlerin yapılması, hani teamüllerin öğretilmesi falan. Fakat biz Memlük hankahlarının neredeyse tamamında eşittir medrese kadar yüksek öğretimin verildiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Delillerimiz var. Birebir delillerimiz var. Her birisine dair vakfiyeler elimizde. Bunların her birinde, neredeyse her birinde dini ilimlerin yanı sıra mesela matematik ilimleri öğretiliyor. Çok ciddi matematik öğretiliyor. Hebese öğretiliyor. Tıp ilimleri öğretiliyor kimin elinde. Mantık öğretiliyor. Felsefe pek yok ama mantık daha fazla var. Tıp var ama kesinlikle matematik var. Yani matematik çok önemli bir şey. Ve bunu daha ziyade Horasan'dan gelenler getirmiş. Mavera Nehir'den gelenler getirmiş buraya. Mesela Memlükler Kahire'sinde ve Şam'ında, aziz Allah, Memlük Kahire ve Şam'ında mesela çeşitli aileler var bu topraklara gelen. Yani evet, yani mesela ileri gelen bir aile var ve bu aile kendi bulunduğu bölgede. Mesela Ayni var. Ayni. Çok meşhur bir fakih ve Kadir Kudat Memlükler döneminde. Ayni ne demek biliyor musunuz? Ayıntap'tan. Yani Antep'ten gelmiş demek. Antep'ten gelmiş bir ulema ailesi. Mesela Bekriler var. Diğer Bekri'den gelmişler mesela. Anlatabiliyor muyum?
Tasavvufi şey olan Bekriler aynı Bekriler.
Farklı farklı aileler olabilir. Çünkü çok çok yoğun bir nüfustan bahsediyoruz. Mesela Mardiniler var. Pek çok Mardini ailesi var. Mesela Mardini ailesi çok ilginç bir aile, çok büyük aile. Bu aileler geldikleri bölgede mesela bir bilgi kanalını aktarma nosyonunu kendilerine üstlenmişler ve Kahire'ye ya da Şam'a yerleştikten sonra da buna devam ediyorlar. Ve düşünebiliyor musunuz, yani Kahire'nin dört bir yandan, İslam dünyasının dört bir yanından farklı farklı mezheplerden gelen bu insanların ellerinde tuttukları bilgi birikimini buradaki topluma aktarıyor olmaları. Yani ne kadar canlı bir entelektüel ortam ve 130 tane üniversiteden bahsediyoruz böyle bir nüfusta. 650 bine, hani en fazlasını tutalım. 650 bine 130 medrese artı 70 hankah, bunlar da eşittir. Yani 200 tane üniversite gibi kurum var burada. Yani İstanbul'da şu anda 40 tane var arkadaşlar, lütfen. Yani ve şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Dönemin, işte Arapça bilmek birazcık bu açıdan çok önemli. Dönemin tarih kaynakları ve tabakat eserlerine baktığınızda bu ulemanın, biraz evvel size oranlarını verdiğim ulemanın en önemli ilmi faaliyetleri medresenin dışındaki özel halkalarda gerçekleşiyor. Yani sizin gördüğünüz 130 medrese artı 70 hankahta yapılan dersler var ama bunun oranının çok çok belki 3-4 katı kadar fazla ilmi faaliyet, böyle ortam, böyle ortamların pek çoğu medrese dışında. Mesela ulemanın evinde. Mesela o alim ticaretle uğraşıyor. Dükkanında.
Camide.
Mesela camide. Mesela bir hankahta. Bir türbede. Mesela bir alimin türbesinde. Sokakta mesela. Farklı farklı mekanlarda gerçekleşiyor. Ve siz o dönemin ilimle uğraşanlarında bir medreseden mezun olmayı pek de görmezsiniz. Bir alimden ders almak vardır. Ve o alimi bulmak için bir şehre başka bir şehre gitmek vardır. O alime ulaşmak, ondaki bilgiyi elde edebilmek için. Ve bu ders halkalarında, ders halkalarının detaylarına da teker teker kaynaklardan bakarsanız, Memlükler döneminde, öncesinde ve sonrasında pek de göremeyeceğiniz, öncesinde bazı kırıntıları bulabilirsiniz ama Osmanlı döneminde neredeyse hiç göremeyeceğiniz çok özel bir örnek var. Bu ders halkalarında kadınlar da rahatlıkla girebiliyor. Bu ders halkalarının büyük bir kısmında kadınlar ve kız çocukları da var. İlmi tartışmalara katılması, ilmi alanda ilerlemesi, ders veriyor olması mümkün bile değil. Fakat biz Memlükler döneminin mesela en önemli alimlerinden İbni Hacer'in neredeyse 50 kadar hocasının 400 kadar hocasından 50 kadarının kadın olduğunu görüyoruz. Ve bizzat gitmiş ders halkasına katılmış da oradan ders almış. İbni Hacer'in talebesi Sehavi'nin 60 kadar 200 hocasından 60 kadarı kadın. Bizzat gitmiş kendisinden ders almış ve bu kadınlara dair çeşitli özelliklerinden bile bahsediyor. İşte hocamız Habeşlilere benziyordu diyor mesela. İşte rengi birazcık daha koyu diyor. Mesela bir tanesinde diyor ki işte bu hocamız işte biraz yaşlanmıştı. O yüzden dolayı ders halkasının sonuna sesini yetiştiremiyordu. Çünkü mikrofon yok. Ben yanına oturuyordum ki hani yakında oturuyordum ki arkadakilere sesini ileteyim diye diyor mesela. İşte mesela bir ders halkasına gittiğinde Sehavi İbni Hacer. İbni Hacer'i hiç duydunuz mu?
İsim olarak.
İbni Hacer el Askalani'yi hiç duydunuz mu arkadaşlar? Çok büyük bir edebiyatçı birincisi. Çok muazzam bir tarihçi ve muazzam bir hadisçi ve aynı zamanda muazzam bir fıkıhçı. Fıkıhçı diyorum, fakih yani aslında, fakih kendisi.
Tarihçi ve, yönü genelde öne çıkarılmıyor canım.
Evet, çünkü işimize gelmiyor, hadisçi yönü öne çıkarılıyor daha ziyade. Fakat İbni Hacer'den gelen hadis, İbni Hacer'den gelen tarih ve edebiyat metinleri o kadar kıymetli ki bizim için. Yani çok muazzam bir detay içeriyor. Yani şunu söyleyebilirim. Mesela İbni Hacer gibi başka kimden bahsedebilirsiniz? Mesela İslami ilimlerde aklınıza gelen isimlerden bana bahsedin. Farabi bu dönemde değil, daha önceki bir dönemde maalesef.
Yani şey, eskiye göre evet. Söylüyorum. Bugün sınavdan çıktım da onunla göre söylüyorum. Gazali.
İbni İyas mesela. İbni Sina da biraz daha önceki bir dönemde.
Gazali.
Gazali de Nizamiye medreseleri döneminde, Abbasiler döneminde Gazali. Evet, bugün işleyeceğimiz Ebu Hayyan el-Endülüsi var. Sehavi, benim doktora konumdur kendisi, çok severim. Herkes pek sevmez Sehavi'yi çünkü ben doktorada Sehavi'nin 12 ciltlik bir eseri üzerinde, bir biyografi eseri üzerine çalıştım. 12 ciltlik eserinde 16 bin kişinin biyografisi var arkadaşlar. Ve bu 16 bin kişiden neredeyse 1000 küsürü kadın. 1000 küsür kadından bahsediyor 15. asır Kahire'sinde ilimle uğraşan 1000 tane kadının biyografisini vermiş.
Hocam peki,
muasırların
katılıyor musunuz yoksa katılmıyor
evet,
musunuz?
Muasırların birbirini eleştirisi biliyorsunuz geçerli kabul edilmez. Onu sonra tartışırız. Şimdi, yani o konuda ben saatlerce konuşurum. O işin başka tarafı. Şunu söyleyebilirim, İslami ilimler alanında ya da İslam medeniyet tarihinde ortaya konulmuş tarih eserleri alanında kimi sorsa, yani kimi gidip baksanız kaynaklardan mutlaka Memlükler dönemine dokunan bir şey bulursunuz. Yani gerçekten böyledir. Yani çok temel eserler ortaya koymuşlardır. Şimdi, geçen hafta iki kişi ele almıştık. Birisi İbnül Nefis'ti, birisi de kimdi arkadaşlar? Hacı Paşa'ydı. Bunlardan İbn-i Nefis aslında Dımaşk'tan yani Şam'dan Kahire'ye gelmiş bir tıp alimiydi, bir tabipti. Hem eğitim veren hem de tıp yani pratiğini icra eden birisiydi. Büyük bir kütüphanesi vardı ve bunu oradaki bimaristan yani büyük hastane ve üniversite tarzında olan yeri kütüphanesine vakfetmişti. Hacı Paşa ise nereden gelmişti? Birgi'den, Anadolu'dan gelmişti. Birgi'yi biliyorsunuz yani hani Ege'de. Evet, aynen öyle. Birgi'den gelmişti. Bu iki kişi tıpla uğraşan ve Moğol istilaları sonrasında aslında kendilerine Kahire'yi daha güvenli yahut da entelektüel faaliyetlerin daha özgür ve rahat bir ortamda gerçekleştirebilecek bir yer olarak Kahire'yi seçerek buraya gelmişlerdi. Bugün ise iki Endülüslü alimi göreceğiz. Birincisi Ebu Hayyan el-Endülüsi. 745 tarihinde vefat etmiş, 640'larda doğmuş, Gırnata'da doğmuş birisi ve Berberi ailesinden geliyor. Orada ilk eğitimini almış. Yani aslında İslam topraklarının doğusundan batısına klasik bir eğitim sistemi var, klasik dönemde. Siz bunu aslında Orta Çağ'ın mesela Çin'inde de görürsünüz. Kore filmlerini izleyenler orada da görürler mesela. Yahut da Orta Çağ batısında var mı? Orta Çağ batısı aslında doğusundan çok daha geri. Bu çok açık. Yani hani eğitim dediğiniz şey sadece kilisede ya da ileri gelen ailelerin erkek çocuklarına, kızlarına bile değil yani. Hani kızlarına çok az bir şey öğretiyorlar. Şimdi Ebu Hayyan el-Endülüsi, Endülüs'te Gırnata'yı biliyorsunuz öyle değil mi? Gırnata'da doğmuş. Ve ilk temel eğitimini orada alıyor. Sarf, nahim, dil eğitimi alıyor. Tefsir, hadis, usulü fıkıh ve kelam eğitimini almış. Daha sonra hani doğduğu tarih 1240'larda artık Endülüs içi biraz böyle karmaşık bir dönemde. Bu da ilme meraklı bir adam. özellikle de dil kabiliyeti çok yüksek birisi. Diyor ki herkesin aslında ilme meraklı diğer pek çok ismin yaptığı gibi ilmi seyahatler yapıyor. Aynen bugün üniversite öğrencilerinin işte Erasmus'ta ya da işte Mevlana, Farabi programlarıyla bir yere gitmeleri gibi. Bunlar kendileri ailelerinden gelen bir takım kaynaklarda ya da geçen haftaki Hacı Paşa'nın Birgi'deki Ayasuluk beyinden aldığı fonla hani Kahire'ye gelmesi gibi aldıkları bir takım burslarla geziyorlar. Öncelikle Kuzey Afrika'ya gelmiş. Oradan İskenderiye'ye gelmiş. Geldiği her yerdeki alimlerden ders okuyor. Sonra Kahire'ye gelmiş. Sonra bir hac farzını yerine getireyim diye Mekke Medine'ye gidiyor. Oradan dönüşte Bağdat'a geliyor. Sonra Dımaşk'a geliyor. Ve sonra Kahire'ye geliyor. Bütün bu esnada, bu dolaşmaları esnasında 450 tane alimden ders okumuş. Bu ders okumalar ufak da olsa bir metin üzerine oluyor arkadaşlar ve ondan icazet alıyorlar. Bu icazet kayıtlarına da biz ulaşabiliyoruz bugün. Hocaları dönemin çok meşhur alimlerinden Taceddin Subki ve babası Takıyüddin Es-Subki. Dönemin en önemli Şafii kadrikudatları bunlar. Cemalettin İslevi, çok büyük bir tarihçi olan Safedi. Bahaddin İbni Akil, bu da çok önemli bir dil alimidir, aynı zamanda fıkıhçıdır. Sefa Kusi ve Siraceddin El-Bulkani. Bunların her biri farklı farklı alanlarda yetkinliği olan hocalar. 450 hocasından bu kadarını sadece size ismini veriyorum. Kendisi bu seyahatleri esnasında Arapçayı zaten biliyor. Himyarice öğrenmiş. Habeşçe öğrenmiş. Muhtemelen oralara da gitti mesela. Burada yazamıyoruz biz onu. Çünkü kaynaklarda bize buna dair bilgi vermiyor ama Habeşçeyi öğrenmiş. Bu kolay bir dil değil mesela. Farsçayı öğrenmiş. Muhtemelen oralara da gitti. Ama mesela burada kaynaklarımızda yazmıyor. Ve Türkçeyi öğrenmiş. Çünkü sonunda Kahire'ye geliyor. Kahire'ye geldikten sonra Ebu Hayyan diyor ki burada hani halk neredeyse yani Türkçeyi Arapçayla karışık konuşuyor. Ve hani yönetimdekilerin Türk olmasından dolayı Türk dili Memlük Kahire'sinde ve Şam'ında itibarlı bir dil. Yani üst klas olanlar Türkçe konuşur gibi bir hal var. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir şeyi var, nüfuzu var. Ve Arapların pek çoğu kelimelerinin arasında Türkçe kelimeler kullanıyorlar falan. Böyle biraz karışmış. Bu metinlere de yansıyor. Mesela siz bu dönemin tarihçilerin metinlerinde Türkçe bir sürü kelime bulursunuz. Bu yüzden dolayı bu biraz evvel size batıda kurulan akademiler, merkezler, araştırma merkezleri bahsettim ya. Onlar Memlükler döneminin tarih ve diğer metinlerini okumakta zorlanıyorlar. Çünkü adamlar Arapça öğreniyorlar, Arapça metinlerin içine giriyorlar. Anlayamıyorlar. Başka kelimeler var. Yani sözlüklerde olmayan kelimeler var. Çünkü Türkçe bu kelime. İsimler de böyle. Mesela dönemin en önemli tarihçilerinden bir tanesinin adı İbn-i Tagriberdi. Tanrıverdi. Bizim direkt. Mesela İzzettin Aybek. Aybey. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir sürü isim. Mesela Malati. Mesela. Hani Malatyalı bir adam yani mesela. Tamam mı? Hani böyle isimler var. Ebu Hayyan El-Endülüsi bu nedenle Türkçeyi öğrenmiş ve Türkçe'de yetkinlik kazanmış ve sanırım elimizdeki en eski Türkçe sözlüğü bu kişi yazmış. Ve kimse daha üzerinde doğru düzgün çalışmadı. Dil alanında Basra Mektebi dediğimiz ekole mensup Sibevehi'yi çok sever. Bu yüzden dolayı da İbn-i Teymiye'ye biraz karşıdır. Evet, şimdi Türk dilinin o günkü Mısır'ında sahip olduğu itibar nedeniyle bir eser kaleme alıyor. Kitab-ül İdrak, Lisan-ül Etrak. Bu eser kütüphanelerimizde matbu olarak mevcut. Memlük eserlerinin %90'ına yakını kütüphanelerimizde matbu olarak mevcut arkadaşlar. Gidin bakın, Arapçayı öğrenin. Arapça dediğiniz o kadar zor bir şey değil. Zaten %50'sini, %60'ını biliyorsunuz siz Türk olarak. Biraz çalıştığınız zaman olmayacak şey değil. O günkü Mısır'da Mısır halkının kullandığı Türkçe kelimelerin Arapça karşılığını vermiş. O kadar güzel açıklıyor ki. İşte mesela diyor ki ocak kelimesi. Türkçe ocak. Aynen bizim anladığımız ocak gibi. Diyor ki Türkler bunu ekmek yapılan ateş olarak kullanırlar. İşte evlerin içinde olur. Yahut da işte fırınlarda olur falan diye açıklıyor bunu. Arapça açıklıyor. Böyle hani farklı farklı. İşte mesela bir sürü savaş aleti, bir sürü evde kullanılan alet, kıyafetler, günlük kullanım. Mesela efendi kelimesi. Ağa kelimesi falan işte ne diyor? Bacı kelimesi falan mesela. Böyle şeyleri açıklıyor. Bugünkü dilde de bizim kullandığımız kelimeleri Araplara öğretmeye çalışıyor. Bir anlamda. Çok ilginç bir sözlük. Bence üzerinde çalışılması lazım. bir çalışma var ama çok iyi bir çalışma değil. Tahkikli neşir gibi. Hani bunun daha ilmi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Ebu Hayyan, hani Endülüs'te olduğu için başlangıçta Maliki. Daha sonra Endülüs'te yaygın olan Zahiri mezhebine mensup oluyor. Mısır'a geldikten sonra ise Mısır'ın çoğunluğunun hakim olduğu Şafii mezhebine geçiyor. Memlük Kahire'sinde ve Şam'ında ve Memlük topraklarında, hani dört mezhep çok yaygın demiştik ya, mezhepler arası geçişler de çok kolay. O kadar da zor değil. Zaten İslam dünyasında mezhepler arasında öyle hiçbir zaman batıdaki gibi bir mücadele söz konusu değil. Yani biz dört mezhep de hak kabul ediyoruz. Ve bu mezheplerin her biri kendine göre bir yol edinmişler. Fakat biz bunu pek görmeyiz. Yani hani bir mezhepten mesela ne bileyim bu sınıftakilerin sorsak hani Şafii bile çok az çıkar. Belki hiç çıkmaz. Ama Memlük Kahire'sinde bir ders halkası var. Sınıfın bir kısmı Şafii, bir kısmı Hanefi, bir kısmı Hanbeli, bir kısmı Maliki mesela. Ben kendim düşünüyorum. Ben mesela hani geçen hafta da vermiştim bu örneği. Olmayan arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Mesela böyle bir binanın bir medrese olduğunu düşünün. Biraz evvel gösterdiğim yapı mesela bu arkadaki yapı, medreseler bunlar. Böyle bir yapının bir tarafında Şafiler ders okutuyor. Şafii en ileri gelen ulema ders okutuyor. Fakihler hem hadis dersi hem fıkıh dersi yahut da matematik, mantık dersi okutuyor, kelam okutuyor. Bir tarafında Hanefi alimler, bir tarafında Hanbeliler, bir tarafında Malikiler okutuyor. Yani ben meraktan ölürüm herhalde bir Hanefi olarak. Hepsini gitmek isterim yani. Hani, acaba hani mesela bir Şafii alimin bir problem karşısındaki çözüm bulma yöntemi, akıl yürütme yöntemi acaba nasıldır diye merak ederim. Yani gerçekten çok merak ederim ve onu da giderim, aynen, onun da dersine
bile merak evet. ettiğimiz var. Niye kadın eli deyince sizin abdestiniz bu?
Mesela Şafii bir alimin okuttuğu bir hadis dersini dinlemek isterim. Öyle değil mi? Keşke bugün de imkanlar bulsanız da siz de dinleseniz. Yani Maliki bir alimden mesela bir fıkıh dersi alsak nasıl bir şeydir acaba? Gerçekten çok güzel. Ben bazı konularda aldığımı söyleyebilirim. Gene de İstanbul'da şu anda buna imkan bulabilirsiniz. Böyle bir ortamda farklı mezhebe geçmiş. Hazreti Ali'ye karşı çok büyük bir muhabbeti var. Felsefeyi pek sevmiyor. Fakat devlet adamlarıyla çok yakın bir ilişki kurmuş. Cömertlikten hoşlanmaz ve cimriliğiyle böyle övünen bir adammış Ebu Hayyan. Çünkü kitapları satın almak, böyle hani sürekli kitap satın almak, müstensihlerden, hani kitapları kopyalayanlardan sürekli kitap satın almayı biraz hani boşuna para harcıyorsunuz. Elinizdeki kitap, mesela birinde bir kitap varsa gidin ondan ödünç alın, böyle sürekli paranızı harcamayın diye düşünen bir adammış. Evet, bu da ilginç bir yaklaşım. Herkes bir değil. Eserleri. Bahrul Muhit adında bir nahiv eseri var. Nehrül Maat diye başka bir, hani bu eserin bir özetini yapmış, muhtasarını. Sonra Tuhfetül Erib Bima Fil Kur'an Minel Karib diye bir eseri var. Bu da şu şöyle bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bazı anlaşılmayan kavramları açıklayan bir eser. Bir de divanı var. Bir de biraz evvel bahsettiğim Türkçe sözlüğü var. Bu esere biz idrak da diyebiliyoruz. 2200 kelimelik bir sözlük. Aynı zamanda Türkçenin sarf ve nahivini de yapmış içinde. Yani grameri de yapılmış içerisinde. Çok ilginç. Tam Arap mantığına göre işte Türkçe gramer, mesela cümlenin kurumu, işte başında, sonunda, ortasında, işte Araplara göre ters kurulmuştur falan diye izah ediyor. Çok tatlı. Lütfen gidin bakın. Efendim? Şöyle ince bir cilt. İslam'da var. Gidip bakabilirsiniz. Kendi alanında elde mevcut olan ilk eser neredeyse ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde ve diğer kütüphanelerinde müstensih nüshaları var. İkinci kişimiz Ra'i el-Endülüsi. Bu da Endülüs'ten Kahire'ye gelen bir başka Endülüslü. Kahire'ye gelme sebebini zaten bahsetmiştik. Fakat bu adam da ilginç bir adam. Aslında tüccar bir aileden gelmiş. Fakat babası Gırnatalı bu da. Gırnata'da doğmuş tüccar bir ailede. Babası demiş ki madem sen ilme çok meraklısın, peki sen oku, ben ne lazımsa yapacağım. Böyle bir baba. Öyle olunca o da öncelikle Gırnata'da temel eğitimini almış. Arap dili, fıkıh, işte fıkıh usulü, hadis, tefsir, kıraat, bu herkesin temel olarak üniversiteyi bitirene kadarki seviyede neredeyse herkesin aldığı eğitim. Üniversiteyi bitirmeye son sınıfa yakın falan, hani o dönemin mantığıyla bir anlamda anlatmaya çalışıyorum. Yoksa o dönemde öyle bir şey yok. Hani üniversiteyi bitirmeye yakın seviyeye geldiğinizde artık alanlarınızı belirliyorsunuz ve artık ihtisas yapmak istediğiniz alana yöneliyorsunuz gibi bir şey var. 824'te, bu kişinin vefatı ise 853. Biz Ra'i el-Endülüsi'yi Kahire'nin çeşitli medreselerinin kütüphanelerinde geceleri sabahlara kadar çalışırken görüyoruz. Böyle bir adam, böyle kütüphanelere aşık bir adam. sabahlara kadar kütüphanelerde sürekli eser şey yapıyor, istinsaf ediyor, neşrediyor vesaire vesaire. Çünkü Maliki pek çok kitap Kahire'deki kütüphanelerde toplanmış o dönemde. Hani Endülüs'ten kaçan alimler kitaplarını buraya getirmişler ve bu medreselerin kütüphanelerine bağışlamışlar. O yüzden dolayı pek çok kaynak burada. 824'te hac farizasını yerine getirmek ve ilim tahsil etmek için yola çıkıyor Granada'dan. Önce Tunus'a, sonra Sefakus'a, sonra İskenderiye'ye geliyor. Sonra 825'te Kahire'ye geliyor. Fakat gene diyor ki önce ben bir hac yapayım, hacımı yapayım, sonra geri dönerim. Hacını yaptıktan sonra 826'da geliyor ve Kahire'ye yerleşiyor. Bu bilgileri veren talebesi Bika'i, hocaları dönemin en ileri gelen alimleri İbni Hacer'den, Metbuli'den, işte Zevavi'den dersler alıyor. Salahiye medresesinin kütüphanesinden neredeyse çıkmıyor çünkü Malikilere tahsis edilmiş bir kütüphanesi var. Endülüs ve Mağrib'in sahil şeritlerinin yanı sıra Dımaşk, Kudüs ve El Halil'e de gidiyor. Fas'a gidiyor, Arapça ve tefsir okuyor. Daha sonra arada bir Endülüs'e gidiyor, tekrar Kahire'ye dönüyor. Hani böyle çok seyahatlerle dolu bir hayatı var. 828'de ise ticaret için Tunus'a gidiyor. Babası tüccardı, hani biraz da ondan tutayım dedi herhalde. Sonra tekrardan Kahire'ye dönünce artık ders vermeye başlıyor. Ve burada kalıyor vefatına kadar. Ve Kahire'deki kütüphanelerdeki Maliki mezhebine yönelik eserleri okuyor. Bunlar üzerine dersler veriyor oradaki kütüphanede ya da medreselerde. Ve bu kütüphanelerdeki Maliki birikimine dair olan eserleri yeniden yorumlayarak yeni eserler üretiyor bu adam. Çok orijinal bir adam. Dönemin kendisinden sonraki ileri gelen bir takım alimleri onun talebesi. Mesela Bika'i, Takıyüddin İbni Feht, İbnül Muhib, ondan sonra Müeyyidiye Camii'nde dersler veriyor. Maliki imamı olarak biliniyor. Fakat hayatının sonlarına da kadar artık böyle çok fazla evet gözlerini kaybetmiş Ra'i el-Endülüs'ü.
O dönem alimlerin çoğunda böyle bir göz kaybı var gibi yani. Ben birkaç tane
yani evet birkaç tane var ama çoğu diyebilir miyiz onu bilemem. Evet, eserleri Ecvubetül Marziye an Esletin Nahviye, dil alanında, nahiv alanında, Arap dili alanında öğrencilerinin kendilerine sordukları sorulara dair hani anlamadıkları konuları kaleme almış. Unvanül İfadeli İhvanil İstifade, İbn-i Acur Rum diye bir meşhur bir Arap gramerine dair bir eser var. İslam dünyasının doğusundan batısına Arap gramerinde, nahvinde ilerlemek isteyen kişi bunu okur. Siz de yani azıcık Arapça görürseniz, klasik Arapçayı görürseniz size direkt bu eseri söylerler ya da okursunuz. İlahiyattakiler eğer okumadılarsa lütfen gitsinler bir baksınlar, okusunlar, ayıp diye bir şey var. İbn-i Acur Rum adlı eseri bilmeniz lazım. En azından şöyle bir karıştırmanız lazım Arapça bilenleriniz. Bunun üzerine bir şerh yazmış. Daha sonra İntişarul Fakih Risalik li tercihi mezhebi İmam Malik. İmam Malik'in mezhebinin tercih edilmesinin neden hani neden tercih edilir? Neden tercih edilmesi gerekir? O konuda yapılan eleştirilere yönelik cevapların yer aldığı bir eser. Şimdilik geçen hafta Anadolu'dan ve Şam'dan gelen bir grup alimiyiz de inceledik. Bu hafta Endülüs'ten gelen iki ismi inceledik. Tabii ki hepsini inceleyemeyiz. Ben size sadece 15. asırda 2000 tane Şafii, 1000 tane Hanefi dedim. İşte Maliki ve Hanbelileri saydım. Hepsini inceleyemeyiz. Böyle hani emsal teşkil edebilecek örnekleri ele alıyoruz. Fakat çok yani çok canlı bir entelektüel ortamın olduğu bir topraktan bahsediyoruz. Bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve kesinlikle özellikle de Kahire o dönemin entelektüel cazibe merkezi. Yani her türlü ilmi faaliyetiniz destekleniyor, büyük burslar tahsis ediliyor size. Mesela Ra'i el-Endülüs'ü Kahire'ye geldiğinde bir medresenin yurt gibi, hankah gibi mekanında kalmış. Yani hankah yurdunda kalmış ve kendisine o yurtta kalabildiği için, kayıt edildiği için kendisine maaş gibi burs bağlanıyor. Yeter ki sen ilimle uğraş diye. Babasından da gelen maaşı var zaten. Hani oturuyor ilmiyle uğraşıyor adam. Ve bu ortamda hiç kimse size fikirlerinizden dolayı muahaze etmiyor. Size hani bu konuda bir engel, bir sınır koymuyor. Bu da kadınlar da dahil. Yani o dönemde mesela gerçekten hani üçten fazla üniversite inşa eden, medrese inşa eden kadın var. Üniversitelerde, medreselerde ders veren kadınlar var. Yani siz bunu gerçekten İslam coğrafyasının, İslam tarihinin başka bir dünyasında, başka bir bölgesinde göremezsiniz. Karşı karşıya tartışan insanlar var mesela meseleleri. Sultan bir şeyi beğenmediği takdirde alimlerin onu kabul etmesini siz her zaman denk gelemezsiniz. Bazen de ulema karşı çıkıyor sultanın söylediğine. Belki de çoğunlukla. Çünkü Memlük sultanları meşruiyetini dönemin ulemasından alıyorlar. Yani eğer alimler ona sen meşru olarak imamsın, meşru bu devletin başındaki adamsın, devlet reisisin diye kabul etmezse ulema toplum da kabul etmez. O halde o devletin meşruiyeti ve gerçekliği söz konusu olmaz.